Ayrım 8.
Sen hep böyle değil misin? Her şeyin doğrusunu bilirsin hep. Bir bilişte başkası bilemez. Bir sen bilirsin ideolojik ve politik ve dahi sınıfsal nedenlerini. Bilmez misin? Gittikçe neşelenmeye mi başladın? Konuştukça açılıyor musun? Sahi neden öfkelenmiştin? Canın mı sıkılmıştı? Biliyor musun? Nereden bileceksin? Bunun ideolojik ve politik ve dahi sınıfsal izahatı yoktur ki. Ah bir kızdırabilsem seni. Yoksa sen hiç kızmaz mısın? Damarların alev alev yanıyorsa ve tüylerin soğuk birer diken olmuşsa bil ki öfkelenmişsindir. Kızgın ve de kırgınsındır. Kanındaki adrenalin miktarı artmıştır. Sımsıcak ve ellerin buz kesmiştir, sopsoğuk. Öfke sıcağın ve soğuğun bileşkesi. Kızgın ve de kırgın insandan bu nedenle hem soğukkanlı olması hem de gevşemesi, buzlarını çözmesi, ısınması istenir. Çözüm, telkinle tedavi. Telkinle tedavi, aman canım, kıtırık bir şeyin, mesela neyin, seni yoksamasını facia ile eş anlamlı sayman aslında faciadır gibi. Mesela neyin mi? Aman canım sen de, 3 günlük dünyada yahu, bir çingene sakızı gibi çiğnendikten sonra neye yarar ki yaşamak? Onu nane şekeri gibi emmelisin be. İşte niyet kime kısmet? Sana kısmet. Aman sabret. Sabırlı olman da gerek. Değirmen ezmezse, öğütmezse buğday nasıl un olsun? Su yoğurmazsa un nasıl hamur olsun? Fırında ateş yakmazsa, pişirmezse hamur nasıl ekmek olsun? Ezilmesini, öğütülmesini, yoğrulmasını, yanmasını, pişmesini bileceksin. Katlanacaksın bunlara. Şimdi bir mazoşist gibi mutluluğu, sevinci, erinci böyle ezilmekte, yoğrulmakta, yanmakta, hülasa acı çekmekte mi aramaktasın? Be hey şaşkın diye sormazlar mı? Sorarlar, sorsunlar. Fakat ekmek olacaksan bunları göze alacaksın. Almayacaksan o zaman ekmek olmaktan vazgeçeceksin. Ekmek denli olmasa da başka yararlı bir şey olacaksın. Ne gibi? Efendim, söz gelimi serada yetiştirilen turfanda hıyar olacaksın. Nazlı nazlı büyütecekler. Fideni tatlı tatlı belleyecekler. Dibine su verip filizlerini kıpır kıpır elleyecekler. Tozunu toprağını yelleyecekler. Hasılı el üstünde tutacaklar ve de ekmekten pahalı satacaklar. Kıymetin bilinecek. Fakat eloğlu yine hart diye ısırmayacak mı sonunda? Isıracak. Demek ki kurtuluş yok. Yalnızca hıyarlığın yanında kâr kalacak. Çünkü hemen her nesnenin bir kullanılır, tüketilir, yok edilir özelliği var. İnsanın da. Ama insanın bir de insanlığı var. İnsan işte bu insanlığının tutsağı ve bu yüzden mutlak özgürlük yok onun için. Hıyardaki hıyarsal mutluluk da yok. Ekmekteki mübarek sabır var ama. Bir de başkaları için doyurucu olmanın verdiği huzur. Ya sabır? Saçmalıklarımı dinledikçe sen de ya sabır diyorsun. Okuduğun için mi, okuduklarına mı diyorsun? Bu senin paradoksun olsun, canını sıkma. Yoksa sen geçmişini kaybettiğine, bugününü yaşayamadığına mı öfkeleniyorsun? Peki hiç geçmişinle ve kaybettiğinle övünmez misin? Övünmelisin. Yaşanmış ile övünmenin kuralları. Geçmişteki başarı, geçmişle övünmek, geçmişle övünmek, geçmişten öğrenmektir. Seninle konuşuyorum ama bugüne dek hiç tek başına olmadın ki, yalnız değildin. Yaptığın her şeyi arkadaşlarınla paylaştın, onlarla başardın ve yine onlarla yenildin. Yine onlarla yalnızsın, onlar yine seninle yalnız. Söylememe ne gerek var? Her şeyi yine onlarla paylaşacak ve yapacaksın. Yalnızlığına onlarla son vereceksin. Seni şu anda birey olmaktan kurtarıp yine en birey olabilmeni sağlayacak tek çare senin gibi olanlarla bulacağın çözümler. Bu elbette örgüttür. Senin örgütün en bireylerin birlikteliği olmalı. Onlarla birlikte yaptığını bilmek bildiğini yapmaktır. Yaparken öğrenmek, öğrenirken yapmaktır. Söylememe ne gerek var? Bugün senin bir politik hareket içinde yer alabilmen, senin gibilerle birlikte bir politik hareket haline gelebilmendir. Bu senin öncelikle yine senin gibi devrimcilerle birlikte politikada harekete geçmendir. bugün mevcut durumu aşabilmen, bir politik çıkış yapabilmen, politik bir harekete ait kimliğini yeniden kazanabilmen, bütün suçlar politika sahnesinde hareket halinde bulunmana bağlı. Sen 68'li misin, 75'li misin? Yoksa sen 85 kuşağından mısın? Hiç önemi yok. Önemi olan senin ne istediğin. Bugün sana ne lazım? Övünebileceğin bir geçmiş ve kazanabileceğin bir gelecek mi? Ama ikisi de var. İkisi de elinin altında. 12 Mart sonrasının ilk faşist saldırıları 1974'ten itibaren başladı. Arkadaşların ilk siyasi cinayetlerin kurbanı oldu. Önce okullarda. Kasım'da ODTÜ ve Hacettepe'de, Aralık'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şahin Aydın senin de arkadaşın mıydı? Sonra yüzleri binleri buldu canına kıyılan arkadaşların. İsimlerini sayamayacağın kadar çoğaldı ve iç savaşın, direnme savaşının isimsiz, sessiz ölümleri olabildi her biri. İç savaş, sivil savaş. Faşizmin sivil ve resmi terörünün iç içe yaşandığı bir muhalefet bastırma harekatı. Bunun karşısında bir direnme savaşı. 1975'te MC kuruldu. Sivil faşist terör tüm yurda yayıldı. Polis desteğiyle okullar, fabrikalar, işyerleri, gecekondu mahalleleri, sen hep buralardaydın. Bulunduğun yerlerin faşistleştirilmesine karşı direnenlerin yanı başında, en önünde. Haftalar, aylar, yıllar geçtikçe iç savaş görüntüleri çoğalmaya başladı. Önceleri öğrencilere yönelen saldırılar giderek öğretmenleri, memurları, işçileri hedef almaya başladı. Okulların ardından mahallelerin, işyerlerinin faşistleştirilmesi, işgal edilmesi girişimleri yoğunlaştı. Artık olayların nasıl çıktığı, kimin çıkardığı anlamını ve önemini yitiriyordu. Faşizme karşı direnmek bir insanlık görevi haline almıştı. Halkın değişik kesimleri silahlanıyordu. Sen de okulunda, mahallende, sokağında, evinde nöbet tutmaya başladın. Senin de silahın var mıydı? Hiç çatışmalara katıldın mı? Yazarların, aydınların hedef tahtası yapıldığı, insanların kaçırılarak işkenceyle öldürüldüğü günlerde, sokaktaki vatandaşı da yıldırma ve teslim almanın psikolojik savaş taktiklerini uyguluyordu karşı taraf. Sokak ortasında, iş yerlerinde, evlerin içinde pervasızca işlenen cinayetler, gecekondulara savaş düzeninde saldırılar, kahvehanelere silahlı baskınlar, öğrenci toplulukları üzerine atılan bombalar, gerici ayaklanma girişimleri ile faşistlerin derinleştirdiği iç savaş günlerinde, biliyorum sen, meşru savunma üzerinde direnişi örgütlemeye çalışıyordun. Üniversite katliamını protesto etmek için öğrencilerin okul binalarını işgaline sen de katılmış mıydın? Sonraki yıllarda barikat kurmasını da öğrendin. İç savaş kimi yerde barikat savaşları olarak sürüyordu. Katliamların önlenebilmesi için halkın değişik kesimleri komiteleşerek örgütleniyordu. Seninle birlikte saldırganların tek tek boy hedefi olmaktan kurtulabilmek için. Bu cümleler böyle uzayıp gidecek. Devamını yazmaktan vazgeçtim. Yazmayacağım. Anlamsız olduğundan değil, ziyadesiyle anlamlı olduğundan ve yazdıkça anlamını yitirmesinden korktuğumdan. Şimdi bunlar senin dışındakiler için olmuş bitmişi anlatan birer cümle, özne, nesne, yüklem, sıfat, fiil filan. Ama senin için yaşanmışın övgüsü. Sana burada yalnızca iki sözcük hatırlatmakla yetinebilir miyim? Maraş ve Fatsa. 23-24 Aralık 1978 günlerindeki Maraş üzerine çok şey yazıldı, çok şey anlatıldı. Ama Maraş katliamı şöyle özetlendi. İşte faşizm. Kapıları omuzlayan, baltaları savuran, damlara pencerelere dinamitler fırlatan, katil sürülerinin karanlık gölgeleriydi. Aldatılmış, kandırılmış çolak eminlerin, sucu metinlerin ellerindeki susmayan silahların sesleriydi. Şeyh Muz'un evinden çıkan koyu kara bir dumandı, yangındı. Selver'in gelini Cennet'i ve 15'indeki kızı Sunay'ı saçlarından sürükleyen, cumaları Ömer'leri kudurtan yalanlardı. Cahil Ökkeş'e 20 yıllık kapı komşusunu kurşunlatan zalimlikti. Fazıl dedelerin, güher ninelerin yanmış kömürleşmiş cesetleri üzerinde tepinmekti. Küfürdü, ateş, kan ve ölüm hep ölümdü. her yerdeki ölümdü. Gelin kadının karnındaki bebeğin parçalanmasıydı. Yaşlı kadının ailesi öldürüldükten sonra ırzına geçilmesi, defalarca ırzına geçilmesi ve sağ bırakılmasıydı. Yakıp yıkılan mahallelere yardıma gitmeyen güvenlik kuvvetleriydi. Hükümet binasının penceresinden kıyıma bakan İçişleri ve dahi Adalet Bakanlarıydı. Telsiz başındaki emniyet müdürleriydi. Hala emir bekledikleri için yaralı bile taşımayan devlet malı taşıtları kapı önünde hareketsiz bıraktıranlardı. Hükümetten vur emri çıkmadığı için askeri olayların üzerine göndermeyen yetkililerdi. Peki onlara kim vermiş vur emrini? Üç gündür vurur ha vururlar diye haykıran yetkisiz yurttaş Saliha'yı duymazlıktan gelenlerdi. Herkesin gözü önünde sürüp giden ve durdurulamayan bir kırandı. Fatih'in 4 yaşındaki bebesini dili dolanıp şehadet getiremedi diye beyninden kurşunlatanlardı. Ölsün diye yaralı Hasan'ı çatıdan soğan satıcısına fırlattırıp attıranlardı. Öldürmeden önce sünnetli mi diye bakmak için kamyon şoförünü çırılçıplak soydurtanlardı. 75 yaşındaki Finey kadının din iman uğruna gözlerini tornavida ile oyması için durdunun aklını çelenlerdi. İsmi belirsiz bir yurttaşın karnına kazık çakılarak meçhul eşhas tarafından öldürülmesiydi. İşte faşizm bütün bunlar idi. İnci Aral, Kıran Resimleri adlı öykü kitabında Maraş'ı bu sahneleriyle anlattı. Maraş öyküsü kitaplarda kalmadı. Mahkeme tutanaklarında her olay birer birer belgelendi ve mahkeme tutanaklarında kaldı. Maraş unutturuldu. Ama sen Maraş'tan sonra da ölmeye, can vermeye devam ettin. Fatsa'ya can verdin. Fatsa'yı Fatsalılarla yeniden yarattın. Can Yücel Fatsa'nın tanığı oldu. Yurdumuzu kasıp kavuran ekonomik anarşi, Fatsa'da da hüküm ferma. Yağ yok, çay yok, gaz yok, sigara yok. Devrimciler dükkanların önündeki kuyruklarla eğileşecek yerde, kara borsanın depolardan dallanan budaklanan kellesini buduyuveriyorlar. Yok diye bir bok kalmıyor, başlıyor bolluk. Bu da ön iktidar kavramına ışık tutan bir olay. Buzu kırıp altındaki Murat suyunu gözlere ayan etmek gerek. Harbi, yani militanca eylem. Siyasal eylemle iç içe yürütüldükte iki eylem türü birbirini tekmilleyen bir hız ve ağırlık kazanıyor ve giderek devinme gücü büyüyor. Devrimcilerin engelleri kırarak yığınlara sundukları eylem önerileri, yığınlarca gerçekleştirilme sürecine sokuldukta yeni yeni birleşimleri, yeni yeni yaklaşımları gelberi ediyor. Böyle böyle halkla bütünleşmiş bir devrim yöntemi ve modeli geliştiriliyor. Giderek de yönetenle yönetilen arasındaki ayrım ortadan kalkıyor. Bu toplu kaynaşmanın bir başka sonucu da kadın erkek yetişkin, çocuk arasındaki çelişkilerin sağlıklı birleşimlere doğru götürülmüş olması. Gayrı çocuk da kadın da erkek karşısında erkin, kişilik sahibi çünkü devrime sahip çıkmış. Kadın kocasının karşısında el pençe divan durmuyor, ne de çocuk babasının karşısında iki büklüm. Devrim yolunda hepsi yan yanalar, hepsi çünkü. Demokrat, 5 Mayıs 1980. Doktor Yazgül'ü Aldoğan, Fatsa'nın tanığı oldu. Güncel Türkiye koşullarında karabasanlara boğulup yüreğiniz daralıyorsa, biraz soluklanıp umutlanmak, yılgınlıktan biraz olsun kurtulmak için Fatsa'ya gitmeli. Büyük partilerimizin karizmatik liderler önderliğinde sonuçsuz uğraşıları yanında bu küçük kasabadaki örgüt çalışması, halkın siyasal katılımının doruğa ulaştığı yerel demokrasi örneği ne kadar anlamlı. Demokrat, 9 Mayıs 1980. Gülten Akın, Fatsa'nın tanığı oldu. Sergilerin açılışına gidilmesi düşünülüyordu. Haber geldi ki, halk sergileri kendisi açmış, tören mören aldırmadan. Bir sinemanın 3 katının girişlerinde sergilenmiş fotoğraflar, resimler, şiirler, karikatürler büyük bir ilgiyle seyrediliyor. İlk 2 günde 70 bin kişinin şenlikleri izlediği saptandı. Etkinliklerden bir bölümü köylere götürüldü. Bu bir eğlence açlığı değil, halkın kendi kültürü doğrultusuna bilinçli olarak sahip çıkmasıydı. Demokrat, 6 Mayıs 1980. Yar nokta Doktor Tuğrul Er Yılmaz Fatsa'nın tanığı oldu. Fatsa da halk kendi kendini yönetemez. İlle de tepesinde güçlü bir otoriteye gereksinim vardır diye özetlenebilecek egemen sınıf savının somut olarak iflas ettiğini gördük. Adı çevresinde nedenli spekülasyonlar yapılan halk komitelerinin nedenli etkin ve gerçekten demokratik çalıştıklarına tanık olduk. Belediye Başkanı Sönmez'in de dediği gibi, belediye artık kararların alındığı bir otorite olmaktan çıkmış, yerel yönetim esprisine uygun olarak halkın aldığı kararların onaylandığı bir makam konumuna girmiş. Yöre halkı başkanlık kapısının sürekli olarak açık olduğunu özenle belirtiyorlar ki, Fatsa'da bulunduğumuz 3-4 günlük dönem içinde bunu biz de gözledik. Fatsa'da halk komitelerinde devrimci öğelerin yanı sıra CHP'li, AP'li ve MSP'li Fatsalıların da aktif olarak görev alması, Türkiye'deki her tür demokrasi şampiyonunun ders alması gereken bir durum. Fatsa aydınlık bir yolda ama yolculuk daha yeni başlamış. Her türlü etkileşim tüm dinamiği ile sürüyor, öğrenirken öğretiyor, öğretirken öğreniyorsunuz. Demokrat 6 Mayıs 1980. Doçent Doktor Ünsal Oskay Fatsa'nın tanığı oldu. Fatsa'da değişik bir toplumsal yaşam gördüm. Fatsa'da çözülmez sanılan toplumsal sorunların insanlara kendi yaşamlarına ilişkin kararları kendilerinin almaları hakkı tanındığında çözümlenebileceğinin umudunu sergiliyor. Fatsalılara yaşadığımız çağ adına teşekkür ediyorum. Demokrat 9 Mayıs 1980. Şükran Ketenci Fatsa'nın tanığı oldu. Bence Fatsa'da başarılmış çok önemli bir şey var. Fatsa'da devrimci bir çabanın arkasında halk var. Başarının sırrı ise yola çıkanların masa başı teorik ve stratejik tartışmaları bir yana bırakarak Fatsa'da halk için önemli, somut işler yapmış olmaları. Bir başka belediye, size bu düzen değişmeden Fatsa'da düzen değişir. Soygun, yoksulluk biter demedik. Birlikte iyi şeyler yapılabileceğini gösterebiliriz dedik. Birlikte bir şeyler yaptık derken en çok beyaz tülbentli köylü kadınlar baş sallıyor. Birlikte yapılanlar, birlikte yapılanların değerlendirilmesi, öz eleştirisinde başta yolları çakıllama projesi var. Fatsa'nın yolları açılan çukurlar ve bataklar halindeymiş. En pratik olarak yolların çakıllanması düşünülmüş. Belediye olanaklarıyla en iyi çalışma temposunda en az 4 yıla gereksinim varmış. Mahalle komiteleri durumu görüşmüşler. Komiteler çakıllamanın halk eliyle yapılmasına karar vermişler. Köyün tüm araçları, at arabaları da dahil bu işe koşulmuş. Yolların çakıllanmasında tüm Fatsa halkı ile birlikte çevre illerden hatta uzak illerden pek çok yardımcı gelmiş. Sadece yollar bir haftada çakıllanmamış. İnsanlar birlikte ne yapabileceklerini öğrenmişler. Konuk evlerde kalmış, şarkılar söylemiş, eğlenceler düzenlemişler. Gönüllü, Fatsa'da bu yeni yaşama neden en çok beyaz tülbentli köylü kadınların gönüllü oldukları merak konusu oluyordu. İşte bu nedenlerle ilgili küçük bir öykü. 400'e yakın profesyonel kumarbazın olduğu söylenen mahallede açılan kampanya sonunda profesyoneller kumarı bırakmışlar. Mahallenin şimdi bir de amatör tiyatrosu, özel müzik grubu var. Tabii bu işten en çok kadınlar sevinçli. Sefalet, dayak sona ermiş. Bir de büyük çaplı faizcilik de ortadan kalkmış. Hiçbir alacaklı faizci icra memurunu alıp köylere çıkamadığı için zaman içinde yüksek faizli para verme işlemlerinden vazgeçmişler. Sık sık malları yakalanan büyük stokçu kara borsacılar da bu işlerden vazgeçmişler. Bazıları Fatsa'yı terk etmiş. Yine de düzeni değiştireceğiz iddiasında değiliz diyor belediye başkanı. Alışılmışın dışındakiler Can Yücel, Murat Belge, Ali İhsan Mıhçı'nın kültür üzerine tek kelime ile entelektüel düzeyde yaptıkları bir tartışmayı başlarında beyaz tülbent ve köy giysileri ile 40-50 yaşın üstünde kadınların, sakallı hocaların ve hatta bazı çocuklu anne babaların dinleyebileceğini düşünebilir misiniz? 2 saatten fazla süren böyle bir tartışmadan sıkıldığı için zaman zaman ağlayan çocuğa kimsenin müdahale etmediği ancak sesini çok yükselttiğinde onu susturamayan annenin dışarıya çıkıp yiyecek bir şey aldıktan sonra tekrar dinlemek üzere içeri girdiğini, Halk gecesinde sazla söylenen bir marşa modern giysili bir ODTÜ öğrencisiyle başı eşarpla örtülü ellerinin üstünde bir kasaba kadının oturdukları yerden eşlik edeceklerini, örneğin halk korosunda öğrencilerden, esnaftan, araba tamircisinden, 55 yaşın üstündeki dedeye kadar her kademeden patsalının görev aldığını, büyük kentlerden gelen konukların kahve sohbetlerine belindeki peştemalı çıkarmadan katılan kadınların olduğunu, kentlerden gelen konukların patsalıların evlerinde ağırlandıklarını, hazırlık yapmasına karşın evine konuk gelmeyen ailenin bunu kendisine hakaret saydığını, bir şey yemeye ya da ufak bir ana eşyası almaya kalkan yabancılarla satıcılar arasında para alınmak istenmemesi yüzünden tartışmalar çıktığını, Demokrat 8 Mayıs 1980, Fatsa savunması, sayfa 318-319, Cumhuriyet 17 Nisan 1980. M. nokta Talih Öngören, Fatsa'nın tanığı oldu. Ne var ki belediye başkanı Fikri Sönmez daha hiçbir işi tamamlayamadıklarını söylüyor. İçki masalarında, kahvelerde zaman yitiren insanlar var daha. Faşistleri Fatsa'dan kovduktan sonra her şeyin düzeleceğini sanmıyoruz. Önümüzde yığınla sorun yer alıyor. Bizim amacımız halkın kendi kendini yönetme alışkanlığına sahip çıkması. Seçimden sonra neler olmuş Fatsa'da? İlk olarak yapılan işlerin başında halk komitelerinin kurulması var. Halk komiteleri işte Fatsa'da işlerin zorbalıkla yapıldığına dair söylentileri çıkaranların dillerine doladıkları en çok bu komiteler. Devrimciler yaptırmak istediklerini bu komitelerde Fatsalılara zorla kabul ettiriyorlarmış. Oysa bu komitelerde Fatsa halkından isteyenler yer alabiliyor. Komite üyeleri arasında CHP'liler ve AP'liler bile görülüyor. Amaç toplantılar yaparak çeşitli konularda halkın düşüncesini öğrenmek, kararları birlikte almak ve sorunları ortadan kaldırabilmek için birlikte planlar yapmak. Fatsalı bir şoför evine konuk olarak gittiğimizde durmadan anlatıyor. Kolay olmadı bugüne gelişimiz. Eskiden sokaklarda dolaşmak tehlikeliydi. Fatsa dışından gelen faşistler bizi rahatsız ederdi. Bizler de kahvelerde, içkide, kumarda oyalanıp onlara engel olmayı düşünmezdik. Şimdi birlik ve beraberlik içindeyiz. Birbirimize de düşmeyeceğiz. Ama daha yapacak çok şeyimiz var. Biz devrimciyiz. Bunları söyledikten sonra ekliyor. Ben 49 yaşındayım. Aynı yaşta olduğumuz bu şoföre bakıyorum. Nereden ve nasıl edinmiş bu bilinci? Nasıl kendinden emin konuşuyor? Neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını? Fatsa'da devrimcilerin başlattığı hareket çevredeki diğer kasabalara da yayılıyor yavaş yavaş. Fatsa Belediyesi kendi sınırları içinde geliştirdiği hizmetleri kendi olanakları ile yakındaki belediyelerin sınırları içindeki halka da ulaştırmaya çalışıyor. Daha önceleri oy alma bakımından siyasal partilerce önemli sayılmayan yerlerdeki halkla Fatsa Belediyesi'nin araçları ile çeşitli hizmetler götürülerek komşu bölgelerdeki insanlara da devrimci hareketin anlatılmasına çalışılıyor. Bu nedenle Fatsa gerçeğinin yaygınlaşması ve Fatsa'dan daha büyük bir bölgenin gerçeği olması olasıdır. Burjuvazi ne diyecek? Türkiye Yazıları, Haziran 1980. Burjuvazi ne mi diyecekti? Bırakırsan kendi başına 100 Fatsa daha olur diyecekti. Ve nokta operasyonuna karar verecekti. Operasyondan sonra Mümtaz Soysal, Fatsa tanıklarının ifadelerine dayanarak Fatsa ayıbı başlığıyla savunmasını yazdı. Önce tiyatro şenliğine gidip gelenler anlatıyor. Fatsa'da müthiş bir olay vardı. Bir belediye başkanı halkla el ele vermiş. Karadeniz'in küçücük bir kasabasına Ankara'daki politikacı kafasının almayacağı bir demokrasi anlayışı sokulmuş. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, herkes konuşuyor. Herkes her konuda düşüncesini söylüyor. İşler böyle yürüyordu.